11. Perol.
Bu akşam trenine gidecek işçiler. Vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler. Almanya'daki çalışma hayatında başarılı.
Kütahya'dan gelen maden işçileri alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
On birinci perol.
Sayın yolcularımıza iyi seyahatler.
Bu akşam trenle gidecek işçiler. Vizelerini yaptırsınlar.
Nürnberg, Ankara hattı. Levent, evladım, şunu bir türlü öğretemedik sana. Burası Türkiye değil, Almanya. İnsan bir kez olsun anne baba lafı dinlemez mi? Seni bu evde, üstelik her akşam. Şimdi bu çocuğun başına Allah bilir yine ne geldi korkusuyla beklemek kolay mı sanıyorsun? Ne olur topla kendini artık. Allah aşkına topla. Kendini düşünmüyorsan hiç olmazsa aileni düşün oğlum. Levent, Levent. Levent bu cümleleri duyarken bıktım artık durmadan aynı şeyler diyordu içinden. Şu sıkıntılı günleri bir atlatsam başka bir şey istemiyorum. İyi de ne yapmalı? Sonra son bir haftadır düşündüğü ama bir türlü karar veremediği memlekete gitme fikri geldi aklına Levent'in. Gitsem mi, gitmesem mi, yok yok zamanı değil şimdi. Bir an kötü bir kararın hiç karar vermemekten çok daha iyi olduğunu bir dergide okuduğunu hatırlayarak aklındaki gelgitli düşünceye son verdi. Ve ertesi sabah alel acele bavulunu topladığı gibi soluğu Nürnberg havaalanında aldı. Her şey hızla gelişti. Neyse ki İstanbul uçağında yer buldu. Uçak havalandıktan bir süre sonra son iki günde fazlasıyla yıprandığını düşündü. Sonra uçağın camından aşağı doğru bakmaya başladı. O an tel çubuklar misali uzayıp giden şehirler arası yollar dikkatini çekti. Nürnberg neresi, Ankara neresi diyordu kendi kendine. Zihnini en çok da geride bıraktıkları zorluyordu aslında. Neyse ki evden ayrılmadan önce ailesine bir not bırakmayı akıl etmişti çok şükür. Sonra bizim evin duvarlarında şimdi kesin şu cümleler yankılanıyordur diyerek aklından geçirdi, hayıflandı. Ah Levent, ah Levent, bu ne sorumsuzluk. İnsan giderken sadece bir not mu bırakır? Hanım, bu herif var ya, bu herif beni delirtecek. Dur yahu, sen bari yapma. Oraya varınca arar nasıl olsa. Türkiye, Levent'e aslında çocukluğu boyunca her anlamda çok uzak bir ülke gibi gelirdi. Oysa şu uçak dedikleri yok muydu? Adeta mesafe kavramını ortadan kaldırıyordu. Şöyle düşündü, insanlar arasındaki mesafeleri kısaltacak bir icat yapılsa, hiç zahmet çekmeden kolayca anlaşabilsek, herkes birbirini sevse fena mı olurdu? Sonra yüzünde acıklı bir gülümseme belirdi Levent'in. Yolculuğa karar verdiği andan itibaren tatlı bir rahatsızlığa da neden olan bir iç sesti bu gülümseme. Bunca iş varken dedi, bir de şu iç ses çıktı başıma. Tam bunlarla boğuşuyordu ki ani bir anonsla irkildi. Bütün yolcuların dikkatine Nürnberg havaalanından kalkan 38 sefer sayılı uçağımız İstanbul Havalimanı'na inmek üzeredir. Karmaşık düşünceler eşliğinde İstanbul Havalimanı'na indi. Çok şükür vatandayım dedi. Anlaşılan bu iç sesin duracağı yoktu. Yalnız iş İstanbul'a varmakla bitmiyordu. Çünkü daha buradan bir aktarma uçağıyla Ankara'ya gidecekti. Gece yarısı rötar sonrası nihayet memleketine, yani doğduğu yer olan Ankara'ya ulaştı. Havaalanında onu kimse karşılamadı. Zaten geleceğinden kimsenin haberi yoktu. Levent böyle biriydi işte. Sözüm ona akrabalarına sürpriz yapmak istiyordu. Her şeyi daima doğru tahmin ettiğine inanırdı Levent. Mesela şimdi bütün kapılar sırf onun için sonuna kadar açılacaktı. Herkes inanılmaz bir şaşkınlıkla "Aa Levent, sen nereden çıktın böyle?" diyerek boynuna sarılacaktı. Tersi mümkün değildi. Nihayet Ankara, yeni mahallede oturan amcasının evine ulaştı ve kendinden emin bir tavırla kapının zilini çaldı. Kapıyı amcası Atilla açtı. Birbirlerini görür görmez amca yeğen kucaklaştılar. Heyecandan ikisi de konuşmakta zorlandı. Dedi amcası, "anlat bakalım, hangi rüzgar attı seni böyle? Sen bu zamanda gelmezsin. Hayırdır inşallah?" "Sorma amca," dedi Levent. "Almanya'da başıma gelmeyen kalmadı. Anlat bakalım oğlum, canını bu kadar sıkacak. Ne oldu yine?" "Çok ciddi bir şey yok aslında. Kısacası Almanya'da beni ve Türk arkadaşlarımı uzun süredir tahrik eden birkaç Alman geçle kavga ettim. Hepsi bu. Yalnız beni ve arkadaşlarımı hala rahatsız etmeye devam ediyorlar. Annem ve babam bu yüzden çok endişeli. Aslına bakarsan olay biraz soğusun düşüncesiyle geldim." "Şimdi anlaşıldı," dedi amcası. "Neyse, sen şimdi hemen babanı ara. Sonra biraz dinlen. Sabah ola, hayrola." Levent ertesi sabah tanıdık her kim varsa hemen hepsini gördü, kucaklaştı. Amcasına anlattıklarının tümünü onlara da anlattı. Nedendir bilinmez, başına gelen olayın detayıyla kimse ilgilenmedi. Akrabaları meselenin ciddiyetini tam olarak kavrayamamıştı. Onlar bu meseleden çok, "yahu sen ne zaman evleneceksin Levent? Bu gidişle evde kalacaksın. Sen de artık he de şu işe," demekle meşguldüler. Levent bu cümleleri sessizlikle karşılamıştı. Ankara'da birbirlerine çok benzeyen günlerden oluşan bir hafta sonunda Nürnberg'e dönme zamanı geldi. Bütün akrabalarıyla vedalaştı Levent. Sonra amcasıyla havaalanına birlikte gitti. Orada yine "burnunu olmadık işlere sokma yeğenim," dedi amcası. "Kendine de iyi bak. Herkese de selam söyle. Hadi bakalım, iyi yolculuklar." Havaalanında amcasına el sallayarak ilerliyordu ki bir haftadır neredeyse tamamen unuttuğu o iç sesin yine devreye girdiğini hissetti. "Hadi bakalım Levent, şimdi Nürnberg zamanıdır. Kimseyle kavga etmek yok, anlaşıldı mı? Hem orası Türkiye değil, Almanya. Biliyorsun ailen senden çok şey bekliyor. Unutma, senin bir ailen var, bir ailen var, ailen var senin." Defalarca çınladı bu cümle Levent'in kulaklarında. Uçak kalkmak üzereydi. Havaalanında yine o tanıdık ses bu kez başka cümlelerle yankılanıyordu. "Dikkat dikkat. Esenboğa havaalanından İstanbul'a gidecek yolcuların dikkatine." Efendim merhaba. 11. Peron'da Nürnberg Ankara hattı yazısını canlı yayında sizlere okuyarak başladık programa, her hafta yaptığımız gibi. Bu metni sizler için sevgili Özkan Pekesen hazırladı. Birkaç haftadır yaptığı gibi ona da bir kere daha sizlerin huzurunda teşekkür edelim. 11. Peron ekibini tanıyorsunuz sevgili dinleyiciler. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada sesleri ve bütün gelişmeleri sizlere sorunsuzca aktaran sevgili Gökhan Polat, sevgili Özkan Pekesen tam sağımda ve 11. Peron ekibinin lideri prodüktör ben Murat Örem de mikrofonun başından selamlıyorum sizleri, sesleniyorum sizlere. Bu arada ben bu metni canlı yayında sizlere okurken iki hafta okuduğum bir başka canlı yayında, bir mektup canlı yayınında ismini andığımız kişiye de sevgili Eda telefon hattıyla ulaştı. İşte iki hafta önce ismiyle andığımız sevgili Başak Devrim Android'ti. Şu anda tam telefon hattının ucunda. Başak Hanım'a bir merhaba diyelim bakalım 11. Peron programının ilk dakikalarında. Başak Hanım merhaba.
Merhaba, merhaba.
Nasılsınız?
Çok teşekkürler. Öncelikle teşekkür ederim beni programınıza konuk ettiğiniz için. Çok çok teşekkürler.
Bizler çok teşekkür ediyoruz Başak Hanım. Biliyorsunuz o programı biz yaptık. Daha sonra size
evet.
ulaşabildik. Sevgili Eda program kaydını iletti. Dinlediniz.
Evet,
o kitaptan
evet,
söz
evet,
ettik.
Evet.
Hatta o kitabın doğru, 2006 doğru. yılında Türkiye'nin Sesi Radyosu 2006 yılı öykü yarışmasına katılan
evet.
dinleyici öykülerini den oluştuğunu da ben dinleyicilerimize ilettim. Kitap da şu anda önümde. O kitabın içinde sizin bu yazdıklarınız da var. Sonrasında bir telefon görüşmesi yaptınız Eda ile bu programa
evet.
katılımınız için. Ve şu anda da siz bize zaman ayırdınız. Buradasınız. Çok kısa. Ben iki hafta önce yine sizin hayat hikayenizle ilgili bir takım başlıkları dinleyicilerimize çok kısa aktarmıştım ama şimdi de çok kısa bazı cümleler kurmak istiyorum. Bunlar
buyurun.
Sizin bize gönderdiğiniz cümleler Başak Hanım ama programın başında bir başka metinle dinleyicilerimize merhaba dediğimiz için sizin bu yazdıklarınızın tümünü okuyamayacağım. Peşin peşin şimdiden hoşgörünüze sığınmak istiyorum Başak
evet,
Hanım.
Evet lütfen rica ederim ne demek.
Evet sevgili dinleyiciler, 1974 yılında görevi nedeniyle evlendikleri gün Bursa'ya giden mimar bir baba ve eşi gibi İstanbullu bir annenin ilk çocuğu olarak Bursa'da dünyaya geldim diyor Başak Devrim. Ve ardından Anadolu liseleri özel okullar için yılda bir defa yapılan sınavda özel İtalyan kız ortaokulunu kazandım diyor. Beyoğlu'nda belki de aynı eski mozaik İstanbul'da olduğu gibi farklı kültürlerden ve ülkelerden eğitmen ve öğrencilerle yaşamak ve özellikle yatılı okul deneyimi kuşkusuz bağımsız bir birey olma kendine yeterlilik yolunda ilk adımımdı diyor gene hayat hikayesinde. Türkiye'nin bambaşka bölgelerinden gelmiş öğrenci arkadaşlarım sayesinde farklı bakış açıları kazandım diyor. Burada İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne benim de üniversitem olan İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne bir atıf yapıyor ve aynı yıllarda anladığım ancak konuşamadığım Fransızca dil öğrenimine başladım ve işte fakülte arkadaşlarımla dünyadaki ufkum daha da değişti diyor. Daha sonra Uludağ Üniversitesi Seramik bölümünde öğrenciliği oluyor, farklı görevlerde bulunuyor ve oldukça kararsız geçen 2,5 yıl sonunda, bu da yine tam Başak Hanım'ın bir cümlesi, evlenerek 2004 yılında Hamburg'a taşındım diyor. İç mimar eşimin inşaat sektöründeki iş sebebiyle 2004 yılından itibaren bazıları tekrar edilmek üzere Paris, Londra, Viyana, Stockholm, Milano ve Afrika'daki tek deneyimim Casablanca'da yaşadım. Daha kısa süreli Amsterdam, Kopenhag, Udine, Zürih gibi şehirlerde farklı projelerde çalıştım diyor. Başak Hanım, şimdi bu kadar detaylı hikayeyi biraz şunun için okudum, dinleyicilerimizle de paylaştım.
Evet,
sizinle de telefon konuşmasında buna kısa bir vurgu yapmaya çalışmıştık. 1961 ile dünyaya açılan insanımızın sürecini biz 11. peronda sürekli her hafta konuşuyoruz. Ve
evet,
çok daha çıkış noktası el emekli bir ürün sergilemek, el emeğiyle ekmek parasını kazanmak için dünyaya açılan bir ilk kuşaktan söz ediyoruz 1961'den itibaren. Fakat
tabii.
aradan yıllar geçince çok daha farklı, çok daha donanımlı arka kuşaklarda yine Türk insanı olarak dünyaya açılıyor. İşte siz tam da o gruba, o kuşağa giren bir isimsiniz. Yani bu iki süreç içerisinde çok ciddi manada bir sosyolojik dönüşümde yaşıyoruz. Çok daha katmanlı bilgilerini dünyaya sunan, aktaran isimleri biz de dünya vatandaşı yapmış oluyoruz. Çıkış noktamız biraz da bu. Size de ulaşma nedenimiz bu. Ben çok konuştum, söz sizde. Bu saptamamdan neler söylemek istersiniz yola çıkarak?
Dediğiniz çok doğru. 1960'lardaki göçün sebebi, göçü gerçekleştiren insanlar ile daha sonra gelen kuşaklar arasında elbette büyük bir fark var. Bu sadece Türkiye için geçerli değil, tüm dünya için geçerli.
Çok doğru. Tabii.
Benden sonra gelen kuşaklar, inanın benden çok daha donanımlı, çok daha kalifiyeli yeni gençler yetişiyor. Yeni gençler görüyorum etrafımda. Bu sürekli bir dönüşüm, sürekli bir değişim. Kaçınılmaz muhakkak.
Hani o değişmeyen tek şey değişimin kendisidir metaforunda olduğu
doğru,
gibi değil mi?
Kesinlikle doğru. Tabii ki bu hayat koşturmacasında bizim yaşadığımız tecrübeler, bizim yaşadığımız zorluklar bir önceki kuşaklardan çok farklı olabilir.
Ne gibi mesela? Tabii, ne gibi mesela?
Örneğin iletişim. En basitinden iletişim. Evet. Buraya 60'larda gelen ilk göçmenlerin yaşadığı zorluklar, ki bunların en başında dil belki de çok büyük bir problemdi. Günümüzde o kadar üstesinden gelinemeyecek bir problem değil. Bir dil, iki, hatta birkaç dil bilen yeni
kuşaklar var değil mi? Evet.
Dünyaya açılıyor. İnternet döneminde yaşıyoruz. Buraya gelmeden önce burayı görmesiniz dahi, burası hakkındaki bilgiye görsel, işitsel, dilediğiniz iletişim aracından ulaşabiliyorsunuz. Tabii. Bir fikir sahibi olabiliyorsunuz.
Hatta rezervasyon yapıyorsunuz değil mi?
Muhakkak. Ve bu sadece belirli ülkelere değil.
Tabii.
O zaman Avusturya, Almanya'ydı. Şu an Avustralya'ya göç veriyoruz, Güney Amerika'ya göç gidiyor, Japonya'ya gidiyor. Tabii. Aklınıza, hayalinize gelmeyecek.
Biz aylar önce Finlandiya'dan bir akademisyen Türk vatandaşıyla uzun uzun telefon bağlantısı yaptık.
Yani. Evet. Yani dünya bir. Dünya gerçekten bir. Çok teknolojinin hayatımıza hakim olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Bu elbette ki bizi bir önceki jenerasyonlardan daha farklı kılıyor diye düşünüyorum.
Başak Hanım, sizinle Eda uzun uzun konuşurken hani ben de çok kısa bir aralıkla söz bulma şansı bulmuştum ön görüşmede, biliyorsunuz. Bir bilgi vermiştiniz bize. Ben o mektupları yazdım. Aslında o mektuplar bir kurguydu dediniz. Yani Almanya'ya göçen bir genç kızın ağzından ben onları yazdım demiştiniz.
Doğrudur, evet.
Evet, değil mi? 1990'ları tanımlayan mektuplardı onlar.
Doğru, 1991. Herhalde söyledim. Sonra üniversiteye geçiyordum.
Biz aylar önce bir kartel grubu, işte Avrupa'da da rap müzikte de çok öne çıkan kartel grubundan Kerim Bey'le bir telefon bağlantısı yaptığımızda o da sizlerle bizlerle akran gibi, belki işte 3 yaş 5 yaş oynar aramız. Siz genç kuşaklarla ilgili bir tespitte bulundu. Dedi ki çok daha duyarsız genç kuşaklar görüyorum. Yani hem bizim insanlarımızın genç kuşakları için bunu da görüyorum, dünya içinde görüyorum dedi. Hatta sonra sohbet şuraya gitti. Evet, böyle bir kümülasyon, böyle bir yığılma var genç insanlar içinde, ama bir de onların içinde çok daraltılmış, çok nitelikli bir genç kuşak daha var diye karşılıklı konuştuk. Biraz olumsuz bir tablo çizdi. Yani o birinci, ikinci, üçüncü kuşağın çektikleri acılara çok duyarsız, eskilerin tabiriyle çok bigane kalmış yeni kuşaklar var karşımızda dedi. Siz mesela bu saptamaya neler söyleyebilirsiniz? Dünyanın neredeyse 20'ye yakın şehrinde yaşamış biri olarak, kısa süreli de olsa.
Duyarsız kalmak bence bilgisizlikten ileri geliyor diye tahmin ediyorum. Çünkü ister istemez karşınızdaki kişiyle empati kurduğunuz zaman, herhangi bir kişiyle, onun bakış açısından neler yaşadığına tanık olmasanız da o kişiyle iletişim kurarak onun hissettiklerini bir yere kadar anlayabilirsiniz. Ben bilgisizlikten kaynaklandığını düşünüyorum. Öyle bir, böyle bir duyarsızlık var ise.
Ya da işte bu internetti, iletişimdi, hani bu tür böyle ekranların artık hepimiz gibi genç insanları, çocukları da çok daha fazla esir almasının bir duyarsızlaşma, bir böyle monolitikleşme, tek tipleşme yarattığını da düşünmek mümkün mü? Kerim Bey'in söylediği gibi. Böyle bir gözleminiz var mı?
Bir yere kadar doğru olabilir. Evet, bu gençlerin sabırsızlığıyla da alakalı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü çok hızlı bir bilgi akışı var. Çok fazla bir bilgi akışı var. Bunların arasında insanı temel almak, insanın sorunlarıyla uğraşmak, bilemiyorum ne kadar ilgilendirir genç kuşakları. İlgi alanları çok daha farklı olabilir. Dolayısıyla bu önceki kuşakları yaşamış olduğu problemlerle ilgilenmiyor olabilirler. Ama yine de bunu bilgisizliklerine verebiliyorum. Çünkü en azından bir okuma isteği olsa, bir önceki kuşakların yaşamış olduklarını birebir onlarla karşılaşmasalar da yazılmış kitaplardan, hı-hı, romanlardan,
yapılan programlardan, 11. Peron gibi değil mi? Evet.
Tabii ki ulaşabilirler, öğrenebilirler ve bir fikir sahibi olabilirler. Hı-hı. Tıpkı benim Türkiye'yi özlediğim zaman elime kütüphanemden bir kitabı alıp tekrar okumam gibi.
Evet, şimdi özlediklerim diye yine bize ilettiğiniz notlarda çok güzel cümleler var. İlk yıldan beri aynı dostlarım ve yüz yüze uzun Türkçe sohbetleri özledim diyorsunuz. Bir de artık eski tadında olmayan İstanbul'u özlüyorum diyorsunuz. İnternet döneminde yaşadığım için kendimi şanslı hissediyorum. Misal anneannemi özlediğimde Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun, TRT'nin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu programlarından birini dinliyor. Benzer konuşmasını duymak için eski siyah beyaz filmleri izliyorum diyorsunuz. Babamı özlediğimde popüler bilim kitaplarını, İstanbul'u özlediğimde Mina Urgan, Gülri Sururi, Aziz Nesin, Orhan Veli'nin kitaplarından birini okuyorum. Yıldız Kenterli programları dinliyorum diyorsunuz ve özlediklerim noktasında da böyle bir şey, bir pencere doğru açıyorsunuz bize.
Doğrudur. Bu sebeple trtarşiv.com adresi, evet, benim bir kurtarıcım.
Evet, evet.
Dünyanın neresine gidersem gideyim, özlediğim sese, görüntüye, dilediğim an ulaşabiliyorum. Çünkü eğer özleme sürekli takılırsanız, bunu bir acı haline getirirsiniz, bu zamanla kalıplaşıyor.
Çok doğru
kalıplaşırsa
bir şey
söylüyorsunuz. Kalıplaşırsa da sizin bundan kurtulmanız, yaratıcı olmanız, hayatı yakalamanız zorlaşıyor. Çevreye uyum sağlamanız zorlaşıyor. O yüzden
düne takıldığınızda bugünü es geçmiş oluyorsunuz değil mi?
Muhakkak, tabii ki. Hem bir yandan geçmişte yaşadıklarımı, memleketimi içimde götürüp, hem bir yandan etrafıma uyum sağlayıp hayatı devam ettirebilme durumundayım.
Başak Hanım, şimdi aklıma geldi, sormak durumundayım. Umarım bir günlüğünüz vardır. Yarın öbür gün o günlüğün içinden insanlarla paylaşmak istediklerinizden bir kitabınız çıkacaktır. Çünkü hani bu yurt özlemini ayrı ayrı anlatmak çok kıymetli. O deneyimler çok kıymetli. Refik Halit Karay, Refik Halit Karay'dır. Ama Refik Halit Karay'ın iki kitabı vardır ki birbirinden bambaşkadır. Gurbet hikayeleri, memleket hikayeleri, özellikle gurbet hikayelerini bütün dinleyicilerimize buradan da ben önermek isterim. İnanılmazdır.
Çok doğru. Refik Halit Karay kadar olmasa da naçizane günlüklerim var. Doğrudur. Hı hı. Bu gittiğim çok farklı ülkelerde yaşadığım maceralar, hikayeler ve kişisel düşüncelerimi yazdığım, biriktirdiğim. Bilemiyorum ileride bunları değerlendirebilir miyim? Şimdilik gerçekten benim şahsi...
O zaman bu programdaki bu cümleler de bir kulağınıza küpe olsun. Böyle bir teşvik cümleleri olsun. Bence kararsızlık noktasında bu programdaki bu cümleleri hatırlayın isterim ben.
Çok teşekkürler.
Şimdi siz az önce TRT Arşiv dediniz ya Başak,
evet,
Hanım. Özkan'ın,
evet,
gözleri birden parladı. Futbol ve TRT Arşiv dediğinizde, eski Türk filmleri dediğinizde ve müzikler dediğinizde Özkan inanılmaz enerji yüklü bir isim olur. Dolayısıyla TRT Arşiv'le ilgili mutlaka bir karşılıklı sohbet etmek ister diye düşünüyorum ben. Neler söyleyeceksin
şimdi
Özkan?
Ben Başak Hanım'a müsaadesiyle bir şey sormak isterim. Şimdi o kadar farklı ülkelerde bulunmuş ki kendisi. Şimdi bildiğimiz gibi yani her ülke farklı bir koşulu da beraberinde getiriyor. Yani o kadar çok ülkeden söz ediliyor ki kendisiyle ilgili bu metin içerisinde.
Evet.
Şimdi bütün bunların hepsine birden vakıf olmak, oraya hepsine birden bir alışma süreci var. Şimdi siz,
doğru,
öyle bir kişilik haline geliyorsunuz ki bütün bunların hepsinden bir sentez çıkarabilirsiniz. Ama aynı işi yapan kişinin bugün TRT Arşiv'den bahsetmesi kendi ülkesiyle ilgili de çok önemli notları içinde barındırıyor. Şimdi yazmanız muhtemel kitabınızın içinde herhalde bütün bunların bir karması olacak anladığım kadarıyla. Ve sanki tekrar bütün buraları gördükten sonra o bahsettiğiniz beğenileriniz aslında sizin kendi kişisel hayatınızın bir özü gibi geldi bana. Doğru mudur acaba?
Doğrudur. Evet. Bu günlüklerimden bir kurgu çıkarmaktan ziyade belki bir anı düzenleyebilirim. Anı kitabı gibi bir şey düzenleyebilirim. Belki bilemiyorum. Fakat şunu düşünüyorum. Eğer ileride bu anılarımı değerlendirmek istersem zaman geçmiş olacak. Her şey değişmiş olacak. Benim o dönemde yaşadığım hikayeler ileride çok farklı algılanabilecek. Bunu yaşadıkça fark ediyorum ben. Bu Türkiye'nin Sesli Radyosu öykü yarışmasına yazdığım kurgudaki hikayeler, bakış açısı ki benim gözlemime dayalıydı. Hı hı. Bir 10 sene sonra şimdi farklı gözle bakıyorum ve gözlemim de değişti. Anlatabiliyor muyum?
Belki de hayatın güzel kısmı o değil mi Başak Hanım? Yani hepimiz yenileniyoruz, hücrelerimiz dahil, fikirlerimiz dahil.
Çok hızlı.
Bir darbu mesel var biliyorsunuz, yalnızca ölüler ve deliler fikir değiştirmez diye. Bazen fikirlerimiz değişiyor. Ben yani çok 40 hızlı. Yaşına kadar hiçbir şekilde çaya sempatiyle bakmayan bir adam, ihtiyarladıktan sonra akşamları değerli işim çay yapıyor ve fincanda çay içiyorum mesela. Eskiden acıyarak bakardım o yaş grubunun öyle fincanda akşam vakti çay içmesine. Hani biraz esprili tanımlayayım dedim olayı. Her şey değişiyor.
Yo, anlıyorum elbette, tabii ki ilgi alanları da değişiyor.
Tabii.
Bilmediğiniz, tanımadığınız uğraşılarla karşılaşıyorsunuz.
Ya da sizin teknik zorluklarınızı yeni kuşaklar anlamıyor. Yani benim çocuklarım yetişirken şunu soruyorlardı bana. Yani baba şimdi akşam olunca, gece olunca televizyon yayını mı kapanıyordu? Ne demek o diyorlar. Ne demek o yani? Hani bir yayın niye kapanır? Ya da bir yere telefon etmek istediğinde araya işte çevirip alo bana şu numarayı bağla demek nasıl bir şeydir? Bilmiyorlar adamlar çünkü başka bir teknolojinin içine doğdular. Belki 10 yıl sonra bunlar bile çok ilkel olacak. Hani şu taşıdığımız aman telefonumu kaybettim kavgaları bitecek. Derimizin altındaki bir çiple biz iletişim kurar olacağız. Hani bunlar çok akla artık uzak değil Başak Hanım.
Evet, sabit olan sadece hislerimiz belki de. Etrafımız değişiyor ama insanın temel hisleri belki sabit kalabiliyor.
Bence
hisler, kaygılar, bu duygular bunlar belki sabit kalabiliyor.
Bence harika,
farklı olsa da.
Harika bir tespit yaptınız. Yıllar önce rahmetli Bozkurt Güvenç Türkiye'nin çok sayılı antropologlarından biriydi. Onunla bir program yaptığımızda ben kültürler değişir, insan değişir, kültürler sabittir, insan değişir diye bakıyordum. Ama aslında kültür değişiyormuş, insan değişmezmiş dedi bana.
Doğru.
Amerika'daki doktora yıllarımda böyle bir sonuca vardım dedi. Ben de onun üzerine hocam demek ki insanın duyguları yalnızca sabit kalıyor. Shakespeare o yüzden 500 yıldır yaşıyor bütün dünyada dedi. O da böyle dedi ki Murat harika bir tanımlama yaptın. Ben bunu bundan sonra senin adını da anarak telif hakkını da sana böyle duygusal olarak vererek kullanacağım demişti rahmetli Bozkurt Güvenç. Tam da bununla örtüşen bir şey söylediniz. Biz de sizi alalım ilerleyen programlarda duygular sabit kalıyor diye Başak Hanım diye.
Büyük bir tesadüf, çok hoşuma gitti benim de. Bozkurt Güvenç'in bende de çok değerli kitapları vardı.
Öyle mi?
Kütüphanemde.
Evet. Peki Başak Hanım, Özkan TRT arşiv cümlelerini de bence kur. Daha sonra veda edelim çünkü şimdi, çok yorduk Başak Hanım.
Başak Hanım'ın hikayesinde şunu gördük. Yani ben en azından onu hissettim. Çok ciddi bir kariyer var önümüzde. Çok dünyanın farklı ülkelerinde bulunan birisi. Fakat sonunda kendisini iyi hissetmek istediği andan itibaren başvurduğu da bir yer var. İşte Orhan Veli var.
Hı hı, edebiyat var.
Edebiyat var.
Türkçe var.
Bu benim özellikle çok dikkatimi çekti. Hani çok farklı koşullar içinde olabiliriz belki ama ayağımız sürekli bu topraklar üzerinde. Bunu Başak Hanım özelinde bir kere daha gördük diye düşünüyorum.
Harika bir tanımlama yaptım. Ne dersiniz Başak Hanım?
Kesinlikle. Çok çok doğru tespit. Kesinlikle.
Yani o pergelin iğnesi işte ana dilimize, ülkemize, toprağımıza basılı ve biz dönüyoruz değil mi? Etrafında dönüyoruz.
Daima.
Aslında yaptığımız bu.
Daima. Kesinlikle benim doğduğum, beni yetiştiren topraklar, ben nereye gidersen gideyim de biçimde ve o benim.
Hı hı.
Memleketimin bir parçasıyım ve bunu hissettiğim sürece ben kendimle bir olabiliyorum. Elbette bu bir kopukluk kabul etmiyorum. Sadece bir 2000 kilometrelik bir mesafeden bahsediliyor. Bu 4000 kilometre olabilirdi. Dünyanın başka bir köşesinde de olabilirdim. Fakat ülkem benim içimde.
Duygularımız sabitse mesafeler nedir değil mi Başak Hanım?
Evet, kesinlikle.
O zaman bugün böyle bu tür aforizmalar, işte cümleler, özdeyişler zihnimden tıkır tıkır akıyor. Birden Heidegger'i hatırlıyorum şimdi. Uzaklık da yakınlığın bir başka halidir der Heidegger. Onunla size teşekkür edelim. Ne dersiniz katkılarınız için? Sağ olun, var olun Başak Hanım.
Çok Çok teşekkür ediyorum. Beni konuk ettiğiniz için, sesimi duyabildiğiniz için. Çok teşekkürler.
Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin ve Türkçenin yaşatıldığı her yere her zaman ulaşmak çabasındayız. Size, eşinize, oradaki vatandaşlarımıza, sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz Başak Hanım. Sağ olun, var olun.
Çok teşekkürler.
İlerleyen programlarda yine birlikte olabilmek ümidiyle. Başak Hanım. Evet sevgili Özkan, 14.30 Türkiye evet. saatiyle bir 5 dakika var. Aslında 2 gün önce tatsız olaylar da yaşandı. Biz evet. onlara da değinelim istedik. Senin yazdığın deneme diyelim bir yaşanmışlıktan da yola çıktığını biliyorum ben. Orada da aslında bir gerilimden işte Alman gençleri kültürler arası 2 gün önce biliyorsun manasız şeyler oldu yine Batı Avrupa'da ırkçılık ortladı. Fakat burada Alman Cumhurbaşkanı'nın ve Başbakan'ın sözel tavırlarının ben çok doğru olduğunu düşünüyorum. Yani bu bir ırkçılıktır ve biz bu ırkçılık gerçeğiyle mücadele etmek zorundayız. Hatalarımız varsa da yeniden kendimizi sorgulamak zorundayız diye aleni olarak bir itirafta bulundular. Bu önemli bir şeydir.
Evet, haber bültenlerinde zaten sürekli olarak bunu gördük. Tabii bizim tarafımızdan yani hükümetimiz tarafından da ciddi uyarılar. Yani uyarılar derken şeyi demeye çalışıyorum yani konunun üzerine gidilmesi ve bir şekilde çözüm Tabii. üretilmesi adına pozitif şeyler söylendi. Karşı taraftan da öyle. Bunun böyle olması son derece sevindirici ama olay tabii ki kendi özünde çok son derece üzücü bir durum. Benim yazdığım metne dönersem benzer bir olayın çok daha küçüğünü yaşamış olmasına rağmen Levent'in iç psikolojisiyle ilgiliydi o. Dolayısıyla kendisiyle birebir konuştuğum zaman, muhabbet ettiğim zaman farklı bir ülkede yaşayan bir insanın sadece bir uçak yolculuğunda bile aklından, zihninden o kadar değişik şeyler geçebildiğini, ailesinin olan o iletişimini, hatta belki de iletişim bozukluğunu, o ikili arayışı ve tekrar döndüğü zaman yeniden bir sürü bir meseleleri halletmesi gerektiği gibi gerçekten bana anlatırken çok zorlu bir süreç olduğundan bahsetti. Çünkü
sen Levent'i tanıyordun.
Tabii
zaten.
Ki. Burada çok rahat hareket ederken orada bambaşka şeylerin derdinde olduğunu, bambaşka koşullarda var olma süreci içinde olduğunu ve orada yaşamanın bir anlamda çok dikkat gerektirdiğini, o yüzden de çok genç bir adam olmasından dolayı çözüm bulmakta zorlanan bir karakterdi. O yüzden onu kaleme almak istedim.
Sen onun hayatından bir kesit paylaştın. Sonrasında işte en son Ankara'dan İstanbul'a uçağa binmek üzere yazdın ve orada biz aktardıklarını bitirdik. Sonrasında evet. ne oldu? Dinleyicilerimize bir özel bilgi olsun.
Levent sürekli şundan bahsediyordu bana. Yani o iç sesten bahsederdi hep. Yani böyle
niye dili geçmiş zaman kullanıyorsun?
Çünkü Levent'i kaybettik.
Öyle mi?
Levent şey yaptı. Şöyle söyleyeyim. Bir zorlu bir hastalığa yakalandı. Tam da cümleyi kuramadım ama hakikaten çok üzüldüğüm için belki
evet,
de böyle
evet,
oldu.
Evet.
Onu bir şekilde kaybettik. O sürekli bir şeyden bahsederdi bana. Bir iç sesten bahsederdi. Çünkü bu iletişimin ailesiyle ya da ülkesine gelip giderken bir şekilde altından kalkamayan insanlar da var. Mesela bunu psikolojik olarak kabullenemeyen insanlar da var. O burada gerçekten çok sıkışmıştı.
Başak Hanım onu çok güzel ifade etti. Yani düne takılır kalırsanız ve hep dünü özlerseniz bugün ne kendinizi donatamazsın.
Yani onun özelinde konuşursam çok ince bir karakterdi. Çok ince bir ruhu vardı. Belki de konuları kendi kafasında bambaşka şekillendiriyordu. Ki belki de bu iç sesten bana o yüzden bu kadar çok bahsediyordu. Yani uçak yolculukları sırasında, otobüs yolculukları sırasında veyahut da kendi kullandığı bir araba içerisindeyken sürekli kendi yaşadığı günle, gündemle ilgili bir takım şeylerin sanki işte antitezini üreten bir başka sesin kendisini uyardığından bahsederdi. Bu beni çok etkilemişti. Evet dedim, biz de zaman zaman kendi iç sesimizi dinleriz ama biraz daha pozitif baksan olaylara daha iyi olur diye bir konuşmalar geçmişti. Evet. Rahmetli anıyorum.
Bu vesileyle evet Levent'i de analım sevgili dinleyiciler. Yine çok yıllar önce ta 1986 yılında 43 yaşındayken kaybettiğimiz çok kıymetli bir edebiyatçımız Tezer Özlü de şöyle diyor. Yazmak zaten biraz nevrotik bir iştir diyor.
Kesinlikle
öyle. İşte bu iç ses dediğin şey aslında biraz da öyle bir şey. Buna olumlu manada da bakabilirsiniz. Yani insan birazcık da nevrotik olmalı zaten. Hani dünya yansa umurumda değil olmamalı. Kaygılı olmalı ama bunu kendi ruhuna ve bedenine habire döndürüp de saplamamalı. Değil mi?
Kesinlikle öyle şey var. Yani herhangi bir konuyla ilgili düşünürken tabii onun antitezini düşünürken bir iç ses bize bir şekilde eşlik eder.
Etsin.
Ama bunu bir yani çok kronik hale gelmesi de sıkıntılı bir durum.
Tam da hani o ifratla tefrit arasındaki denge noktasını kaçırmamak gerekiyor. Evet. Gökhan da bize bakıyor, ifratla tefrite geçmeyin. Son 30 saniyeniz diyor, 11. perona yanaştık diyor. Sevgili dinleyiciler, 11. perondan bu haftalık da bu kadar. 11. perona çok değerli katkılarında bulunan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada çok sevgili Gökhan Polat, sağımda sevgili Özkan Pekesen, bugün telefonla ulaştığımız Devrim Hanım, Başak Devrim Hanım ve 11. Peron programının prodüktörü, hazırlayan ve sunanı ben Murat Örem. Hepinize mutlu, sağlıklı, keyifli günler diliyoruz. Haftaya yine 11. Peron'a birlikte yolculuk edebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.
11. Peron.
Bu akşam trenle gidecek işçiler, vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler. Almanya'daki çalışma hayatı.